Ayrım 6.
Milli Nizam Partisi'nin ABD'nin yakın müttefiki Suudi Arabistan ile iyi ilişkileri vardı. Bu yıllarda Türkiye'de sağ-sol kavgasının yaratılmasında çok etkili olan örgütlerden biri Milli Türk Talebe Birliği'ydi. Milli Türk Talebe Birliği'nin yönetimi 1965 yılında solculardan milliyetçi mukaddesatçıların eline geçti ve daha sonraki yıllarda MTTB, antikomünizm temelinde yaygın ve etkili bir çizgi izledi. Oruç Zülküf, bir öğrenci hareketi olarak Milli Türk Talebe Birliği, Pınar Yayınları, İstanbul 2005. Bu örgütlenmelerde ve çeşitli tarikat ve cemaatlerde antikomünizm alanındaki ittifak, müttefik ABD emperyalizmi yandaşlığı ve anti-emperyalistlere düşmanlık biçiminde gelişti. 1965 yılından itibaren İmam Hatip okullarının ve bu okullardaki öğrenci sayısının hızla artışı da çarpıcıdır. İmam Hatip okullarının orta kısımlarının sayısı 1964 ila 65 öğretim yılında 26 iken bu sayı 1970 yılında 71'e yükseldi. Öğrenci sayısı ise 9.700'den 38.500'e çıktı. İmam Hatip okullarının lise kısmının sayısı ise 1964 ila 65 öğretim yılında 19 iken 1970 ila 71 öğretim yılında 40'a yükseldi. Öğrenci sayısı ise 1300'den 6800'e çıktı. Bu hızlı büyüme daha sonraki yıllarda da devam etti. Başar Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri 1960 ila 71, MEB Yayınları, İstanbul 1999, sayfa 79 ve 349. Bazı kişiler antikomünist mücadelede Kur'an-ı Kerim'de bile tahrifat yoluna başvurdu. 1789 Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkan sağcılık ve solculuk kavramlarını Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meallerine soktu. Bu konuda yaklaşık 30 yıl önce yapılan tespit ve eleştiri için bakınız Koç Y. Türkiye'de Sınıf Mücadelesinin Gelişimi 1923 ila 1973 Birlik Yayınları Ankara 1979 sayfa 248 ila 9. Bunun en açık örneği Vaka suresinin çevirisinin zaman içinde değiştirilmesidir. Yeni yazıyla ilk Kur'an-ı Kerim çevirisi ve tefsiri 1934 yılında Tanrı Buyruğu adıyla yayımlandı. 1943 yılında da Ömer Rıza Doğrul'un Tanrı Buyruğu Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tefsiri şerifi basıldı. Bu çeviri 1947, 1955 ve 1980 yıllarında yeni baskılar yaptı. Tanrı Buyruğu adıyla çevrilen metnin 1947 yılında yapılan ikinci baskısında Vaka suresinin kritik kavramlarının yer aldığı bazı ayetler aşağıda sunulmaktadır. 5. Dağlar parça parça olup 6 ila 7. Dağılmış toz gibi ufalandığı zaman sizler de 3 sınıf olacaksınız. 8. Biri uğur sahipleridir. Uğur sahipleri ne kadar bahtiyardırlar. 9. Diğeri uğursuzluğa uğrayanlardır. Uğursuzluğa uğrayanlar ne kadar bedbahtırlar. 27. Uğur sahiplerine gelince onlar ne bahtiyardırlar. 40. Uğursuzluğa uğrayan uğursuzlar ne kadar bedbahtırlar. 51. Sonra siz ey sapanlar ve hakkı yalan sayanlar. 88 ila 89. Eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardansa onun için rahmet, bereket ve nimet cenneti vardır. 90. Uğur sahiplerindense 91. Sana uğurlular tarafından selam denecek. 92. Hakikati yalan sayanlardansa. 93. Ona kaynar su ziyafeti verilir. 94. Cehenneme atılır. 1934 basımı Tanrı Buyruğunu bulmak mümkün olmadı. Ömer Rıza Doğrul'un tefsirinin ikinci ve dördüncü baskıları incelendi. Tanrı Buyruğu Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tefsiri şerifi Ahmet Halit Kitabevi ikinci baskı 1947 sayfa 827 ila 831. 1943 yılında ilk baskısı yapılan bu tefsirde sağcılık veya solculuk gibi kavramlar yoktu. Ancak Soğuk Savaş Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde tahrifatın yapılmasına yol açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1956 yılında bir Kur'an-ı Kerim meali hazırlamak üzere bir heyet oluşturuldu. Bu heyet 1960 yılına kadar bazı surelerin meallerini hazırladı. Ancak meali tamamlama görevi 1 Kasım 1960 tarihinde Doktor Hüseyin Atay ve Doktor Yaşar Kutluay'a verildi. Hüseyin Atay ve Yaşar Kutluay tarafından hazırlanan mealin birinci baskısı 1961 yılında ikinci baskısı 1973 yılında yapıldı. 1965 ila 1971 döneminde en yaygın olarak kullanılan bu mealdi. Bu mealde de sağcılık ve solculuk kavramları kullanılmakta, sağcıların cennete, solcuların cehenneme gideceği belirtilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi yayını olan mealde Vakıa Suresinin bazı ayetleri şöyleydi. Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır. Ayet 1-3. Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman siz de 3 sınıf olursunuz. Ayet 4-7. İyi işler işlediklerini belirtmek için amel defterleri sağdan verilenler, ne mutlu o sağcılara. Ayet 8. Kötülük işlediklerini belirtmek üzere amel defterleri soldan verilenler, ne yazık o solculara. Ayet 9. İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır. Ayet 10. Nimet cennetlerinin gözdeleri onlardır. Ayet 11-12. Ölümsüz gençler yanlarında baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler, seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş etiyle dolaşırlar. Ayet 17-21. Defterleri sağdan verilenler, ne mutlu o sağcılara. Ayet 27. Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında, bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında, yüksek döşekler üzerindedirler. Ayet 28-34. Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve yaşıtları kılmışızdır. Ayet 35-38. Defterleri soldan verilenler, ne yazık o solculara. Ayet 41. İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar. Ayet 42-44. Çünkü onlar bundan önce dünyada nimet içinde bulunurlarken büyük günah işlemekte direnir dururlardı. Ayet 45-46. Eğer ölen o kişi gözdelerden ise rahatlık, hoşluk ve nimet cennetindedir. Ayet 88-89. Eğer defteri sağdan verilenlerden ise, ayet 90, ey sağcılardan olan kişi sana selam olsun denir, ayet 91. Eğer sapık yalancılardan ise, ayet 92, ona kaynar sudan konukluk sunulur, ayet 93. Cehenneme sokulur, ayet 94. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe anlamı, meali, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, No 90, Ankara 1973, sayfa 533-536. Türkiye'de anti-emperyalist mücadeleyi en başarılı biçimde veren kitle örgütü TÖS olunca, 1965 ila 1971 döneminde bazı İslamcı örgütlenmelerin temel düşmanı ve hedefi TÖS oldu. İnsanların öğretmenlere karşı tahrik edilmesinde Kur'an-ı Kerim'de yapılan bu tahrifat da kullanıldı. Türkiye'de ülkücü hareket. 1965 yılında Türkçü cephede de önemli gelişmeler yaşandı. Sovyetler Birliği içinde Türk soyundan milyonlarca insan çeşitli bölgelere dağılmıştı ve ulusal kimliklerinin korunmasında önemli sorunlar yaşıyorlardı. Çarlık Rusyası döneminde Çarlığa karşı mücadele eden Türkçüler, Çarlığa karşı mücadele eden sosyalistlerle işbirliği yapmışlardır. Bakınız Georgian François, Türk Milliyetçiliğin Kökenleri, Yusuf Akçura, 1876 ila 1935, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 4. Basım, 2005. Sovyetler Birliği döneminde ise Türkçülük müttefiki emperyalist Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkçüler, emperyalist ABD'nin Türkiye açısından taşıdığı tehlikelerin farkında olsalar da gündemdeki düşmana karşı ittifakı benimsediler. 1944 Türkçülük davasında yargılanan Alparslan Türkeş, 14'lerden bazı arkadaşlarıyla birlikte 30 Mart 1965 günü Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girdi ve CKMP'nin 31 Temmuz 1965 tarihinde yapılan kongresinde genel başkanlığa seçildi. Bu kongrede Muzaffer Özdağ tarafından hazırlanan çok kapsamlı, işçilerin ve köylülerin sorunlarına önemli yer ayıran ve laikliği temel alan bir parti programı kabul edildi. CKMP, Müreffeh ve Kuvvetli Türkiye için CKMP Programı, Ankara 1965. Ancak daha sonraki yıllarda Türkçülük davasında ABD ile işbirliğini reddeden Nihal Atsız bu ilişkilerden çekildi. Nihal Atsız'ın ABD karşıtı çok sert ve aşağılayıcı bir yazısı için bakınız Atsız Nihat, Mendebur Amerikalı, Makaleler, 4, İrfan Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 505 ila 514. Türkiye'de sağ-sol kavgasına kesinlikle karşı çıkan ve partinin adının Köylü İşçi Partisi olmasını savunan Muzaffer Özdağ dışlandı ve 12 Mart 1971 öncesinde bazı arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldı. CKMP'nin 1969 Adana Kongresi'nde örgütün adı MHP olarak değiştirilmişti. Muzaffer Özdağ'la ilgili çok ilginç gözlemler için bakınız Akpınar Hakan, Kurtların Kardeşliği, CKMP'den MHP'ye, 1965 ila 2005, Bir Harf Yayınları, İstanbul 3. Baskı, 2005, sayfa 70 ila 72. 1960'lı ve 1970'li dönemlerde MHP içinde yaşayanlar, MHP yöneticilerinin ABD'ye karşı olduğunu, ancak yakın tehlike ve uzak tehlike ayrımı yaptığını, Sovyetler Birliği'ni özellikle Türkleri ezmesi nedeniyle ve Türkiye açısından bir tehdit oluşturduğu için yakın tehlike olarak gördüğünü ve kapitalizmle olan mücadelemizi erteledik dediğini belirtmektedir. Ülkücü hareketinin tarihi konusunda çok önemli bir çalışmanın yazarı olan Sayın Hakkı Öznur ile 30 Ağustos 2006 günü Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşme. Ancak uygulamada MHP öncelikli olarak anti-emperyalistlere karşı mücadeleyi tercih etti. Türkçülerin komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşı ABD ile aynı cephe içinde yer almasının ardından Türkiye'de sağ-sol kavgası hızla tırmandı. Bu yıllarda bazı ülkücüler komando kampları adı verilen kamplarda eğitildi. Türkiye'de işçi sınıfı hareketi. 1965 ila 1971 döneminde Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi önemli atılımlar gerçekleştirdi. 1961 Anayasası'nda sağlanan haklar ve 1963 yılında kabul edilen 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokaut Kanunu çerçevesinde 1964 yılından itibaren toplu iş sözleşmeleri yaygın biçimde imzalanmaya başladı. Bu toplu iş sözleşmeleri ile işçilere önemli haklar sağlandı. Ancak kamu kesiminde geniş imkanların bulunduğu bir dönemde işverenle diyalog içinde ve siyasal alandaki güç hissettirilerek bağıtlanan toplu sözleşmelerin aynı anlayışla özel sektörde gerçekleştirilmesi mümkün olmadı. Özel sektör örgütlenmesi sınıf mücadelesini temel alan bir anlayışı gerektiriyordu. 1965 genel seçimleri, 1966 Türk İş Kongresi ve TİP'in 1966 seçimleri, Malatya Kongresi'nin ardından 13 Şubat 1967 tarihinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK kuruldu. 1968 ila 1970 dönemi yoğun işçi eylemleriyle geçti. İktidardaki Adalet Partisi'nin DİSK'in faaliyetini önlemek amacıyla gündeme getirdiği yasa değişiklikleri ise 15 ila 16 Haziran 1970 olaylarına yol açtı. DİSK'in planladığı toplantı ve gösteri nitelik değiştirerek sıkı yönetim ilan edilmesine varan olaylara dönüştü. 1960 ila 1969 döneminde işçi memur eylemleriyle ilgili ayrıntılı liste için bakınız Koç C, Koç Y. Türkiye'de 1960 ila 1969 döneminde işçi sınıfı eylemleri. Türk İş Yıllığı 1999-1, 1997'den 1999'a değişimin dinamikleri. Ankara 1999 sayfa 596 ile 639. Bu dönemde işçi sınıfı hareketinin sorunları, durumu ve mücadelesiyle ilgili olarak bakınız Koç Y. Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003. Bu yıllarda TÖS kendisini Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi'nin bir parçası olarak görmüyordu. Ancak çeşitli konularda DİSK ile işbirliği de yapıyordu. TÖS'ün anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana politikaları. TÖS'ün başarılarının ve hedef olmasının en önemli nedenlerinden biri anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana çizgisidir. Bu çizgi çeşitli başlıklar altında incelenebilir. Ulusal bütünlük, Kürt sorunu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın resmi belgelerinde Kürt sorunu gibi bir konu ve hatta ifade yoktur. TÖS, Güneydoğu Anadolu'da yaşananlara sınıfsal açıdan bakmakta, toprak ağaları ve şeyhlerle topraksız ve az topraklı yoksul köylüyün arasındaki sömürü ve baskı ilişkisine karşı çıkmakta ve toprak reformunu savunmaktadır. 1965 yılından itibaren Kürt milliyetçiliğinin bir ölçüde solculuk görünümü altında yükseldiği dönemde, TÖS'ün bu hareketten etkilenmemiş olması, ulusal bütünlükten yana çizgisinin bir sonucudur. Nitekim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki örgütlenme çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiği şu şekilde ifade edilmektedir. Örgütlenme çalışmalarının bundan sonra daha çok Doğu ve Güneydoğu illerine kaydırılması gerekmektedir. Çünkü sendikamız buralarda yeterince gelişememiştir. TÖS, AGK 1967 sayfa 10. Devlete ilişkin görüşler. Emperyalizme karşı Türkiye'nin bağımsızlığını ve ulusun egemenliğini savunan TÖS, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de kavgalı değildi. Tam tersine, hükümetlerle çeşitli konularda anlaşmazlık yaşanır ve Türkiye'nin ilk genel grevi yapılırken bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkılmıştır. Örneğin, Fakir Baykurt'un TÖS gazetesinin 20 Şubat 1968 tarihli 1. sayısındaki TÖS'te birleşmek yazısı, "Bu devlet bizim" diyerek bitmektedir. Baykurt Fakir, Öğretmenin Uyandırma Görevi, 2000, sayfa 296. Milliyetçilik. Türkiye Öğretmenler Sendikası, Atatürk'ün ifade ettiği biçimiyle milliyetçidir. Atatürk, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı olarak tanımlamaktadır. TÖS de bu milletin çıkarlarını ve egemenliğini savunmaktadır. Bu tavır aşağıda yer alan alıntıda açıkça görülmektedir. Bir kısım öğretmenler daha çok iktidardaki partinin etkisiyle adlarının başına milliyetçi sıfatını takarak ayrı örgütlenme yoluna giderken, TÖS, öğretmenlerin esasta gerçek milliyetçiler olduğunu bilerek, bu sıfatın öğretmenlik sözü içinde zaten yer aldığının bilincini içtenlikle duyarak böyle bir sıfat takınmayı gereksiz görmüş, tüzük ve programların üstünlüğü, ölçüleri ve ilkeleri dolayısıyla öğretmen çoğunluğunu çatısı altında toplamış, yurt düzeyinde 535 şube açmıştır. Baykurt Fakir, AGK, 1994, sayfa 65. TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt, anılarında bir yöreyi anlatırken şunları söylemektedir. Buralara milliyetçiler girememiş. Okulların yönetimi halis milliyetçi TÖS üyelerinin elinde. Baykurt Fakir, AGK, 2000, sayfa 305. Ulusal Kurtuluş Savaşı'na sahip çıkış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını ve ulusun egemenliğini savunan Türkiye Öğretmenler Sendikası, emperyalizme karşı mazlum milletlerin ilk başarılı başkaldırısı olan Kurtuluş Savaşı'mıza da sahip çıkmaktadır. Bu konudaki duyarlılık, TÖS Genel Sekreteri Hasan Erdoğan'ın 22 Nisan 1967 tarihli bildirisinde de görülmektedir. 47 yıl önce bugün, emperyalizme ve onun işbirlikçisi Bizanslı İstanbul Saltanatı'na karşı kurulmuş bağımsız Türk hükümeti olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın karargahı olmuştur. Bu karargah hem de topa karşı süngüyle, uçağa karşı kanıyla yenmiştir emperyalizmin ahtapotunu. Ama bu ahtapot daha sinsi yöntemlerle ve daima kuzu postunda görünmeye dikkat ederek 10 yıllardan sonra yeniden musallat olmuştur yurdumuza. Yarım yüzyıla yaklaşan Cumhuriyet yönetiminden sonra Türkiye'de emperyalizmin tutunacağını sananlar ve emperyalizme uşaklık edenler bilsinler ki 2. Ulusal Kurtuluş Savaşımız daha zorlu zaferlerle sonuçlanacak, milliyetçi Türk öğretmeni bu yöndeki görevini zafer gününe kadar kusursuz ve korkusuz yapacaktır. TÖS, ilk 2 yılda TÖS, Ankara 1967, sayfa 77. TÖS Kurtuluş Savaşımıza sonuna kadar sahip çıkmakta ve bu konudaki anıları toplamayı bir görev olarak kabul etmektedir. 1969 yılında yapılan genel kurula sunulan çalışma raporunda bu konuda aşağıdaki değerlendirme yer almaktadır. 1. Kurtuluş Savaşımız, dünyaya önder ve örnek bir kurtuluş savaşıdır. Bu savaşın sonuçları mazlum uluslar üzerinde çok etkili olmuştur. Bu kadar önemli bir savaşın anılarını toplamak ve değerlendirmek TÖS için bir görev olmalıdır. Bu savaşa er ve erbaş olarak katılan işçi ve köylü askerler, elleri kalem tutmadığı için anılarını yazamadılar. TÖS üyesi öğretmenler bu anıları yaşayan gazilerin ağzından derleyip yazıya geçirmelidirler. TÖS AGK 1969 SX Fakir Baykurt'un konuşması. Emperyalist sömürüye karşı tavır. Sorunların sorumlusu olarak emperyalizmi görme anlayışı. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın en önemli tavrı, emperyalist sömürüye karşı çıkması ve ülkede yaşanan sorunların ana sorumlusu olarak emperyalist sömürüyü görmesi ve göstermesidir. TÖS'ün 12 Mart 1971 sonrasında hedef yapılmasının en önemli nedenlerinden biri de bu özelliktir. TÖS'ün çeşitli belgelerinde bu konu şu şekilde ele alınmaktadır. Apaçık görülüyor ki, dünya şimdi kabaca iki kesimdir. Sömüren kesim, sömürülen kesim. Gelişmiş kapitalist ülkeler sömürmekte, geri bırakılmış ülkeler sömürülmekte. TÖS AGK 1969 SX Fakir Baykurt'un konuşması. Bu sömürü yeni emperyalizmin sömürüsüdür. Bunun başlıca belirtileri yabancı sermaye yatırımları, dostluk kredileri, ticari, askeri ve teknik yardımlar, paktlar ve siyasi ittifaklardır. TÖS AGK 1969 S11 Fakir Baykurt'un konuşması. Gelişmiş kapitalist ülkelerle geri bırakılmış ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin sadece bir yanına göz atalım. Zengin ülkeler yoksul ülkelere sürekli olarak mamul madde satıyorlar, onlardan ham madde alıyorlar. Şimdi dikkat buyurun. 1955'te mamul ve ham madde fiyatlarının her ikisini de 100 kabul edelim ve 10 yıl sonraki duruma bakalım. 1965'te ham madde fiyatları 67, mamul madde fiyatları ise 137 olmuştur. Birincide 33 bir düşme, birinde 37 bir fırlama. Ve ikisinin toplamı 33 artı 37 eşittir 70. Sözde zengin ülkeler yoksul ülkelere yardım ediyor. 1955 ila 1965 yılları arasında zengin ülkelerin yoksul ülkelere yaptığı bütün yardımların toplamı 30 milyar dolardır. Aynı yıllar içinde yoksul ülkelerden kendi ülkelerine transfer ettikleri karın toplamı 40 milyar doları aşmıştır. Kim kime yardım ediyor? TÖS AGK 1969 sayfa 11. Yoksul ülkeler her yıl daha yoğun bir borç yükünün altına girmekte ve ezilmektedir. Tarihimizin hiçbir döneminde bugünkü kadar borçlu değildik. Kapitülasyonlar, düğün-i umumiye bile bizi bu kadar borca sokmamıştı. TÖS AGK 1969 sayfa 11. Yalın gözle bakıldığı zaman kolayca sezilmeyen fakat aslında evlerimizin kilerine kadar giren yeni sömürgecilik kapitalizmin son evresidir. Alın terimiz, emeğimiz, yeraltı yerüstü servetimiz, altınımız, gümüşümüz, beyin ve kol gücümüz görünür görünmez küçücük çaylardan çıkıp birleşe birleşe dev ırmaklar halinde sömürgeci ülkelerin kasalarına akmaktadır. İnsanlığın buna dayancası kalmamıştır. TÖS AGK 1969 sayfa 12. Bütün ilişkileri temelinden bozuk bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke gelişmiş emperyalist ülkeler ve onların içimizdeki işbirlikçileri tarafından yüzlerce yıldır insafsızca sömürülmektedir. Biz ucuz bir ham madde ülkesiyiz. Biz pahalı satılan mamul maddeler pazarıyız. Biz sömürgeci Amerika'nın ateş hattında bir ileri karakoluyuz. Biz bütün bu bozuk ilişkilerden dolayı geri bırakılmışız. Bu gerçeklerden tam olarak haberli olmayan halkımızı uyandırdığımız, onu bilinçlendirdiğimiz zaman halk bugüne kadar böyle gelmiş olan bu bozuk düzenin bundan sonra da böyle sürüp gitmesine razı olmaz. TÖS AGK 1969 sayfa 9. Dünyanın hiçbir yerinde sömürücülüğün bu çeşidi görülmemiştir. Emperyalist ülkelerin ilaç endüstrilerine pazar hazırlamak ve aramak için beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, sağlığı koruma, eğitim, dinlenme ve eğlenme koşulları kasıtlı olarak bozulan koca bir toplum bu yoldan göçertilirken bir taraftan da soyuluyor. TÖS AGK 1969 sayfa 80. 1967 yılında Şubat ile Ağustos döneminde TÖS Genel Başkanlığı yapan Feyzullah Ertuğrul'un 22 Mart 1967 tarihinde bölge toplantılarına gönderdiği mesaj da aşağıda sunulmaktadır. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki emperyalizmin çağdaş sömürme yöntemleri kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bizim gibi geliştirilmemiş ülkelerde emperyalizmin görünmez yöntemlerini halkımıza anlatmak, namuslu aydınların milliyetçilik görevidir. TÖS olarak biz bu görevimizi her fırsatta yapmışızdır. Bundan böyle de gözümüzü kırpmadan yapacağız. Çünkü eğitim çıkmazının en önemli nedeni başımıza Tanzimat'tan beri musallat olan emperyalizmdir. Eğitimdeki köy şehir, bölge dengesizliklerinin, kız erkek eşitsizliklerinin, kısacası korkunç geriliğimizin kökeninde emperyalizm ahtapotunun kolları vardır. TÖS, ilk iki yılda TÖS, Ankara 1967, sayfa 89. TÖS'ün 1969 yılında toplanan 2. Olağan Genel Kurulu'na sunulan çalışma raporunda da aşağıdaki değerlendirmeler yer alıyordu. Yaşantımızda ve eğitim girişimlerinde varlığını inkar edemeyeceğimiz emperyalist etkiler, yabancıların eski ve köklü çabalarıyla hazırladıkları elverişli bir ortama dayanmaktadır. Emperyalistlerin 100 yılda hazırladıkları bu ortam, 1. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda yurdun tüm elden çıkmasına gelmiş dayanmışken, Kurtuluş Savaşı ile Türk topluma bu yabancı boyunduruğu kırıp atmıştır. O tarihte silahlı askerlerini Türkiye'den geri çekenler, bir süre sonra silahsız ve üniformasız askerleriyle Türkiye'yi yeniden istila etmeye, özellikle milli eğitim örgütlerine sızdırdıkları uzmanlar yardımıyla emperyalist ilişkilere hazır bir ortam yaratmaya koyuldular. Türk halkını yumuşak başlı, kolay yönetilir ve kaynaklarıyla gücüne sahip çıkamayacak bir insan kalabalığı haline getirmek için girişilen çok yanlı projelerin milli eğitim kesiminde gerçekleştirilecek olanları hepsinden ağır basıyordu. Tarım kesiminde, endüstri kesiminde, hizmetler kesiminde dağılmış yüzlerce proje at başı yürütülecek. Örneğin 20-30 yıl sonra Türkiye demokrasisi bir Filipin demokrasisi haline getirilecek ve halkımız Hintlileştirilecekti. Emperyalistlerin bazı sütü bozukların yardımıyla bu hedeflerine bir oran içinde yaklaştıklarını inkar edemeyiz. Yıllardan beri açık açık sürdürülen bu oyuna karşı ilk ve en güçlü tepki TÖS'ten geldi. Sendikamızın 1968 Eylül'ünde topladığı Devrimci Eğitim Şurası, kapitalistler ile emperyalistlerin geri ülkelerde ulaşmak istedikleri amaçlara ulaşmak için izledikleri yolu ve planlarını bütün ayrıntılarıyla gözler önüne serdi. Anti-emperyalist düşünüş ve eylem, Türkiye'de aydın Türk öğretmenlerinden başka halka, köylüye, işçiye, gençliğe mal olmuş ve işbirlikçilerin oturdukları koltuklar çatırdamaya, huzurları iyiden iyiye kaçmaya başlamıştır. TÖS AGK 1969 sayfa 112. Amerikan emperyalizmine karşı tavır. TÖS'e göre en önemli emperyalist güç Amerika Birleşik Devletleri'ydi. TÖS bu nedenle ABD emperyalizmini birinci düşman seçmişti ve böylece ABD emperyalizminin ve müttefiklerinin en önemli hedeflerinden biri olmuştu. Bu konudaki bazı değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Gençler, yüreklerinden fışkırıp çıkan birer iletken telle geri bırakılmış ülkelerin, zulüm gören ulusların sorunlarına bağlanıyorlar. Kendi tüketim toplumlarını yabancılaştırıcı yapısına olduğu kadar, hatta bundan daha çok geri bırakılmış ülkelerin sömürülmesine, Amerikan emperyalizmine ve Vietnam Savaşı'na başkaldırıyorlar. TÖS AGK 1969 sayfa 9. Bizdeki gençlik hareketleri de dışarıdakilere paraleldir. Bizim gençler önce sağ sol yok, boykot var diye yola çıktılar. Üniversite reformu, eğitim reformu istiyorlardı. 2-3 hafta içinde istekleri tam bağımsız ve gerçekten demokratik devrimci Türkiye oldu. Ülkemizin ekonomik ve politik bağımsızlığını, İç ve dış sömürüyü, geri bırakılmışlıktan kurtulmayı ve 6. filosuyla üsleri, tesisleri, uzmanları ve barış gönülleriyle sömürgeci Amerika'nın çekilip gitmesini istemeye başladılar. TÖS AGK 1969 sayfa 9. Ülkemize 1. Dünya Savaşı'nı izleyen günlerde topları ve tüfekleriyle gelip taşla ve sopayla denize dökülen düşmanlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomimizi temelinden çökertmek, görenek ve inançlarımızı yıkarak bizi perişan etmek için yaşlı kuşağın kolayca anlayıp kavrayamadığı sinsi çarelere başvurdular. Uganda gemisiyle limanlarımıza getirilip milli bayramlarımızda sokaklara dökülen yarı çıplak İngiliz kızları gençlerimizi bozmak için etkin olamadılar.